Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyon üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Alemlerin Rabbi Yüce Allah'a hamd, Resulü ve Pâk-ı Ehl-i Beytine salatu selamla, Tarın Radyosu'ndan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz muhterem dinleyiciler. Bugün Hicri Şems'i 10 Tir 1400 Hicri Kameri, 20 Zilkade 1442 ve Miladi 1 Temmuz 2021 Perşembe. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız daha sonra sunacağımız haber bülteni ve siyasi yorumlarından ardından sırasıyla dini meseleler uzmanı Sayın Mutruhan Güneş ile Amerika'nın İnsan Hakları Haftası üzerinden yapılan röportaj, İran basından seçmeler, Ayetullah Hamene'nin İran başarılarındaki yeri ve Esma-ül Hüsna isimli programları dinleyebilirsiniz.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Değerli dinleyiciler, ben Leyla Bendi, arkadaşım
Mesut Ketani.
Akşam haberleriyle sizlerle birlikteyiz. Önce önemli haberlerden kısa başlıklar. İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hucetül İslam Muhsin-i Ece'yi İran Yargı Erki Başkanlığı'na atadı. Cumhurbaşkanı Ruhani ve yeni seçilen Cumhurbaşkanı İbrahim Reis'i yeni Yargı Erki Başkanlığı'na kutladılar. Cumhurbaşkanı Ruhani koronavirüs ile ilgili mücadele sağlık protokollerine tam vurgu yaptı. Amerikan yetkililerin İran karşıtı açıklamaları sürüyor. Dışişleri Bakanı Zarif, Çin Komünist Partisi'nin 100. yılını kutladı. Ve Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadı ifadesini kullandı. Şimdi haberler.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamene'yi Hüccetül İslam Muhsin-i Ece'yi İran Yargı Erki Başkanlığı'na atandı. 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı seçilen Ayetullah İbrahim Reis'i İran Yargı Erki Başkanlığı'nı yürütmekteydi. Ayetullah Reis'i dün Ayetullah Hamene'ye gönderdiği bir mektupta hükümetini oluşturmak için kendisinin Yargı Erki Başkanlığından feragat etmesini istemişti. Ayetullah Hamene'yi bugün atanma yazısında İran Yargı Erki'nden yeni teknolojilerin kullanımı, sorumluluk isteyen mevkilere ehil kişilerin kullanılması, halkla iyi iletişim kurulması, hatalar karşısında müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurguladı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i İran Yargı Erki Başkanı Hucetül İslam Muhsin-i Ece'yi kutladılar. Cumhurbaşkanı Ruhani, Gulam Hüseyin Muhsin-i Ece'ye tebrik mesajında İslam İnkılabı rehberi tarafından Yargı Erki Başkanı olarak atanmasının Muhsin-i Ece'nin yargı dahil yönetim alanında değerli deneyim ve etkinliğinin göstergesi olduğunu ve totaliter ve müstekbir güçlerin düşmanlığının kritik bir aşamaya evrildiği ve ekonomik ve psikolojik savaşın her geçen gün yeni boyut kazandığı bir sırada Yargı Erki'nin benzersiz role sahip olduğunu kaydetti. İran'ın yeni seçilen Cumhurbaşkanı Seyyid İbrahim Reis'i de Muhsin-i Ece'ye tebrik mesajında kendisi ve kurulacak hükümetinin yargı ile işbirliği ve görevlerinde yardıma hazır olduğunu kaydetti.
İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin açıklama yapıldı. İran Sağlık Bakanı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi tarafından ülkedeki COVID-19 vakaları ve vefat sayısına ilişkin yapılan açıklamada son 24 saatte 125 kişinin daha yaşamını yitirdi ve 14.303 yeni vaka tespit edildiği belirtildi. Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybı 84.389'a, Vaka sayısı 3.218.860'a çıktı. Virüsü yakalanan hastalardan 3.187'sinin durumunun ağır olduğu kaydedilen açıklamada şu ana kadar iyileşen hasta sayısı 2.889.939'a ulaştığı ifadesi kullanıldı.
Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, koronavirüs salgının 5. dalgasıyla karşı karşıya kalmamanın tek yolunun sağlık protokollerine tam uymak olduğunu söyledi. Koronavirüs ile mücadele komiteleri başkanlarıyla bir araya gelen Cumhurbaşkanı Ruhani, ithal korona aşısının artması ve yerli korona aşısının kullanılmasıyla aşılama hızının arttığını vurguladı. Koronavirüse yakalanan hiçbir yabancı uyruklu kişinin İran'a girmesine izin verilmemesi gerektiğini söyleyen Cumhurbaşkanı, sağlık protokollerine tam şekilde uyulması gerektiğini belirtti.
İran İslam Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, İran'ın bir önceki yılki ekonomik büyüme rakamının %3.6 olduğunu bildirdi. Ruhani, ülkede madenler ve ocaklardan her sene 590 milyon ton ürün çıkardıklarını sözlerine ekledi. Ruhani, bazı milli projelerin açılış töreninde yaptığı açıklamada, geçen sene dünya ekonomik büyüme rakamının eski -%3 olduğunu, İran'ın ekonomik gelişme rakamının ise %3.6 olduğunu vurguladı. Geçen senenin son çeyreğinde sanayi gelişme hızının %9 olduğunu ifade eden Ruhani, sanayide yıllık büyüme hızının %7 olduğunu söyledi. Yeni hükümetin ekonomiyi eski gelişme hızı ile teslim almayacağını ifade eden Ruhani, halkın zorluklar karşısında sabır ve direncinin takdire ve teşekküre şayan olduğunu belirtti. Kendi hükümetleri döneminde devlet memurlarının da maaşının 5,5 kat, emeklilerin maaşlarının 7 kat arttığını ifade eden Ruhani, koronadan kaynaklı çok insanın da işsiz kaldıklarını, buna paralel olarak ekonomik ve savaşında halkın zorlanmasına sebep olduğunu söyledi. İran'ın çelik üretim zincirinin tamamlandığını ifade eden Ruhani, İran'ın çelik üretiminde dünya 10.'su ve bakır üretiminde dünya 7.'si olduğunu söyledi. Ruhani, Amerika'nın İran aleyhindeki ekonomik savaşına değinirken, Amerika'nın bunda başarılı olmadığını, sorunlar yaşandığını fakat İran'ın yoluna devam ettiğini söyledi.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtiravanchi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde İran nükleer anlaşmasıyla ilgili Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi 2231 sayılı kararını ele aldığı oturumda konuşma yaptı. Haberin ayrıntılarını arkadaşımız aktarıyor.
İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahtiravanchi, Amerika ve Avrupa'nın zor kararlar alma sırasının geldiğini söyledi. 22-31 numaralı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı gündemiyle oluşturulan konsey oturumunda konuşan Tahtiravanchi, Amerika ve Avrupa'nın kapsamlı ortak eylem planı COEP'e dönmek için zor kararlar alma zamanlarının geldiğini söyledi. Tahtiravanchi, COEP'te kalan bazı taraflar geçmiş yıllarda sadece sözle COEP'i desteklediklerini ifade ettiler. İran bu anlaşma için büyük bedel ödedi. Bundan dolayı artık sıra Amerika ve Avrupa'dadır dedi. Tahtiravanchi, biz hem müzakereler hem imzalama hem de anlaşmayı uygulama esnasında nedenli sadık olduğumuzu ispatladık. Biz yıllardan beri COEP'in ayakta kalması için stratejik sabır gösterdik ve bunların tamamını ne o zaman ne de şu an COEP'ten beklediğimiz menfaatleri alamadığımız halde yaptık dedi. Tahtiravanchi, ahde vefasızlık yapanlar sadakat ve gerçek siyasi iradelerini göstermeli ve ispatlamalılar. Onlar İran'ı telafi edici uygulamalar yaptığı için eleştiremezler. İran'ın yaptıklarının hiçbiri taahhütlerine aykırı değildir. Bazı ülkelerin göstermeye çalışmasına rağmen İran nükleer faaliyetleri Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu'nun en üst düzey denetimindedir. İran ajansı ile uluslararası taahhütleri çerçevesinde işbirliğine devam edecektir dedi. Tahtiravanchi, ajansın özellikle son 6 aydaki raporlarının İran nükleer faaliyetlerinde bir sapma olmadığını gösterdiğini ifade etti. Tahtiravanchi, iddiaların aksine %60 ve %20 zenginleştirilmiş uranyumun barışçıl hedefler için olduğunu ve esasen onların yasaklı madde olmadığını belirtti. İslami Şura Meclisi'nin onayladığı telafi edici önlemler kanununa değinen Tahtiravanchi, kanunda da belirtildiği gibi diğer tarafların COEP'i uygulaması durumunda İran'ın telafi edici uygulamalarının geri dönülebilecek olduğunu söyledi. Bazı ülkelerin İran füze faaliyetlerini KUEP'e aykırı olarak göstermeye çalıştıklarını ifade eden Tahterevanchi, uluslararası hukuka göre İran'ın füze faaliyetlerinin zati bir hak olduğunu ve KUEP'e hiçbir şekilde aykırı olmadığını söyledi. Tahran Radyosu muhabiri Susan Kolipur.
Tahran Radyosu'ndan akşam haberleri devam ediyor. Amerikalı radikal cumhuriyetçi senatörlerden Ted Cruz, İran'ın Washington'un nükleer anlaşmadan çekilmemesine ilişkin güvence talebinde bulunmasına yönelik gösterdiği tepkide, Kongre tarafından onaylanmayan herhangi bir anlaşmanın bir sonraki hükümet tarafından yırtılacağını ileri sürdü. İran İslam Cumhuriyeti Amerika'nın nükleer anlaşmadan yeniden çekilmeyeceğine dair güvence vermesini istemiştir. Radikal yaklaşımları ile bilinen Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz, Kongre tarafından onaylanmayan herhangi bir anlaşmanın Amerika'nın bir sonraki yönetimi tarafından yırtılacağını iddia etti. Amerika Senatosu'nda İran karşıtı sert yaklaşımları ile bilinen Cruz, bu bağlamda paylaştığı tweette, Biden'in önünde sadece bir yol bulunduğunu, o da İran ile yapılan anlaşmanın onaylanmak üzere Kongre'ye sunması olduğunu, ancak her iki partinin azami şekilde karşı çıkacağı bildiğinden de bunu yapmayacağını yazdı.
2022 FIFA Dünya Kupası için Asya kıtasındaki gruplar belli oldu. Çekilen kura sonucu İran takımı Güney Kore, Birleşik Arap Emirlikleri, Irak, Suriye, Lübnan ile A grubunda yer almaktadır. B grubunda Japonya, Avusturya, Arabistan, Çin, Umman ve Vietnam yer almaktadır. Grupların ilk karşılaşmasının ilki Eylül ayı, sonuncusu da 29 Mart 2022'de yapılacak.
İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevaz Zarif, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yılını Twitter hesabından tebrik etti. Zarif'in Çince olarak yaptığı paylaşımda, Çin Komünist Partisi'nin kuruluşunun 100. yıl dönümü vesilesiyle bu partinin kayda değer başarılarından dolayı en içten tebriklerimi sunmak istiyorum ifadesi kullanıldı. Bu yüzyılın gurur ve mutluluk içinde geçtiğini kaydeden Zarif'in mesajında umarım Çin Komünist Partisi liderliğinde ülke daha da güçlenir ve İran ile Çin arasındaki aktif şeklindeki ilişkiler daha da gelişir denildi. Çin Komünist Partisi'nin 100. kuruluş yıl dönümü kapsamında bugün ülkenin başkenti Pekin'de kutlama etkinliği düzenlendi.
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı'nı tanıttı. Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadelemiz İstanbul Sözleşmesi ile başlamadı ifadesini kullandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan, kadına yönelik şiddetle mücadele 4. Ulusal Eylem Planı tanıtım toplantısındaki açıklamalarında şu ifadelerde bulundu. Sözlerine bizim inancımızda asıl olan insandır. Diğer tüm ayrımlar, diğer tüm vasıflar, diğer tüm farklılıklar bu ulvi sıfatın gerisinde kalır. Erkek ve kadının müşterek varlığı da ortaya çıkar, mana kazanır ve devam eder. İnsanları sadece cinsiyetlerinden dolayı üstünlük sınıflamasına tabi tutan anlayışın bizim medeniyetimizde yeri yoktur. Aile yapısında kadın ne kadar sorumluluk sahibi ise erkek de aynı derecede mesuliyet sahibidir diye başlayan Erdoğan şöyle devam etti. Kadına şiddet meselesinde ortada bir mağdur varsa bir de fail mevcut demektir. Kadına yönelik şiddetle mücadele öncelikli konularımız arasında yer almıştır. Şahsen de bu konuyu takip ettim. Son günlerde bazı çevreler 1 Temmuz itibariyle resmen çekildiğimiz İstanbul Sözleşmesi'nde bir geriye gidiş olarak yansıtmaya çalışıyor. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadelemiz bu sözleşmeyle başlamadığı gibi bu sözleşmeyle de bitecek değildir. Sözleşmeden çekilme gerekçemizi zaten paylaştık. Bizim kadına yönelik şiddetle mücadele çerçevesinde yaptığımız düzenlemelerin, uygulamaların, kadınların haklarına, onurlarına sahip çıkmamızın tek nedeni insan sıfatıyla kendilerine olan saygımızdır.
Anayasa Mahkemesi HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu hakkında hak ihlali kararı verdi. Mahkeme, Gergerlioğlu'nun tahliye edilmesi için gerekli işlemin yapılmasına hükmetti. Anayasa Mahkemesi milletvekilliği düşürülen HDP'li Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun bireysel başvurusunu sonuçlandırdı. Yüksek Mahkeme, Gergerlioğlu'nun seçilme ve siyasi faaliyette bulunma hakkı ile kişi hürriyeti ve güvenliği hakkının da ihlal edildiğine karar verdi. Mahkeme ayrıca Gergerlioğlu hakkında ilk cezayı veren Kocaeli Ağır Ceza Mahkemesi'ne ibedilikle yazı gönderilerek tahliye edilmesi için gerekli işlemin de yapılmasına hükmetti. Gergerlioğlu'nun oğlu Salih Gergerlioğlu, kişisel Twitter hesabında mahkemenin babası hakkında hak ihlali kararı verdiğini hatırlatırken, "Tahliye oluyor babam, tahliye oluyor" diye yazdı.
Bir Filistinli genç, Ürdün Vadisi bölgesinde yer alan Nifo garnizonu yakınlarında bir Siyonist askeri bıçakla yaraladı. Filistinli genç ile Siyonist asker arasında söz konusu bölgede çıkan çatışmada Filistinli tarafın Siyonist askeri bıçakla yaralaması ardından Siyonist askerler Filistinli genci gözaltına aldılar. Batı Şeria ve Beytul Mukaddes'te Siyonist askerler ile Filistinler arasında zaman zaman çatışmalar yaşanmaya devam ediyor.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniyeh, İsrail'in Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılardan önce Filistin devlet işçilerini rayına oturtmak ve önemli organlarını işlevsel hale getirmek amacıyla farklı düzeylerde birçok toplantı gerçekleştirdiklerini hatırlatırken, bu süreçte seçimlerin yapılması, tarihlerinin belirlenmesi ve mekanizmaların geliştirilmesi gibi konularda mutabık kaldık. Ancak şu ya da bu nedenle Başkan Mahmud Abbas seçimleri erteleme kararı aldı dedi. Hamas lideri Haniyeh resmi ziyaret kapsamında gittiği Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta yerel basın kurumları, sivil toplum kuruluşları ve siyasi partilerin temsilcileriyle bir araya gelerek Filistin'in genel durumu hakkında değerlendirmelerde bulundu. Filistin Özerk Teşkilatı Başkanı Mahmud Abbas'ın da Kudüs'teki halkın seçimlere katılımını güvence altına alana kadar seçimleri erteleme kararına değinen Haniyeh, bu kararın Filistin davasının önünü tıkamaya yönelik iç engellemelerin de boyutlarını gözler önüne serdiğini vurguladı. Açıklamasında Haniyeh, işgalci İsrail'in Kudüs'te hayata geçirdiği son planların şu ana kadarkilerin en tehlikesi olduğunu da belirtirken, İsrail makamlarının Filistin ve özellikle Kudüs bağlamında yeni emrivakiler dayatmak istediğini de altını önemli çizdi.
Suudi koalisyonun Yemen'in Sa'de vilayetinde muhtelif noktalara düzenlediği saldırılarda 20 sivil hayatını kaybetti ve yaralandı. El Mesire televizyon kanalının haberine göre Suudi koalisyon bugün Yemen'in kuzeyinde yer alan Sa'de vilayetinin sınırdaki Er-Rakku bölgesinde yeni bir cinayeti daha imza atarak 2 sivili katlederken 6 sivili de yaraladı. Sa'de'nin sınırdaki Şayda kentine yönelik de Suudi koalisyon roket ve top atışları yaptı. Bu saldırılarda da 2 Yemenli sivil hayatını kaybetti. Suudi koalisyonun dün ve bugün düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenler ve yaralananların sayısı yaklaşık 20'ye yükseldi.
Rusya Savunma Bakanlığı'na bağlı Ulusal Savunma İdare Merkezi, Karadeniz filosunun bugün Karadeniz'e giren güdümlü füze taşıyan İtalyan fırkateynini izlediğini duyurdu. 23 Haziran'da İngiliz Kraliyet Donanması'na ait olan HMS Defender Muharip gemisinin Kırım açıklarında yol açtı. Orayın ardından bugün Karadeniz'e bir NATO ülkesine ait gemi daha girdi. Ulusal Savunma İdare Merkezi'nin açıklamasına, İtalyan donanmasına ait olan Virginio Fasan fırkateyninin de bugün Karadeniz'e geldiğini belirtti. Merkez Karadeniz filosunun İtalyan fırkateyninin Karadeniz'deki eylemlerini de takibe aldığını vurguladı. Rusya'nın savunma yetkilileri Kırım açıklarından geçip ülkenin kara sularını ihlal eden HMS Defender gemisine uyarı ateşi açıldığını ve geminin rotasının bombalandığını duyurmuştu. Rusya tarafından provokasyon olarak da görülen olayın hemen ardından Moskova'daki İngiliz Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrılmıştı. İngiliz yetkililer ise geminin Rusya'nın karasularından değil, Ukrayna'nın karasularından geçtiğini savunmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, HMS Defender'in yer aldığı kısa süre önceki provokasyonda sadece İngilizler değil, Amerikalıların da yer aldığını söylemişti. Putin, Cenevre'deki zirvenin ardından Kırım'da muharip gemisinin yer aldığı bir provokasyonu neden gerçekleştirdiler? Kırımlıların görüşüne saygı duymadıklarını göstermek için. O gemiyi batırsaydık bile Dünya 3. Dünya Savaşı'nın da işine gelmezdi demişti.
Sırada bültenimizin son haberi var. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, iç siyasette zorlu bir süreçten geçen ve Avrupa Birliği'nin yaptırım baskısı altında bulunan Belarus'a yardım eli uzatmaya devam edeceklerini söyledi. Rusya ve Belarus'un Bölgeler Forumu'nun ana oturumuna video konferans yöntemiyle bağlanarak bir konuşma yapan Putin, Belarus iç siyasetindeki zorlu durumda aralıksız siyasi baskının ve yaptırım baskısının ülkedeki durumu karıştırmaya yönelik inatçı girişimlerin uygulandığı koşullarda kardeş Belarus halkına her türlü yardımı sağlamaya devam edeceğiz dedi. Avrupa Birliği tarafından kısa süre önce uygulamaya koyulan yaptırım kısıtlamalarıyla mücadelede Belarus'u desteklemeye devam edeceklerini belirten Putin, Belarus'tan Avrupa Birliği ülkelerine bazı malların tedarikini getirilen yasağın hem Belarus hem de Avrupa Birliği iş dünyasının ve sıradan insanların çıkarlarına darbe vuracağını düşünüyoruz. Bu tür kararları alanlar bunu düşünmeliydi ifadelerini kullandı. Belarus'un sadece iyi bir komşu değil, aynı zamanda en yakın müttefik olduğunu da kaydeden Putin, Rusya, Belarus'la çok yönlü ilişkileri istikrarlı bir şekilde geliştirme ve ortak birlik devletimizin inşasını sürdürme niyetinde diye ekledi. Geçen hafta Avrupa Birliği Konseyi, Belarus yönetiminin Ryanair'e ait yolcu uçağının Minsk'te acil inişe zorlanması, insan hakları ihlali ve sivil toplum üzerinde baskı uygulamasını gerekçe göstererek bu ülkeye yönelik ekonomik yaptırımlar uygulama kararı almıştı.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haber bültenimizi dinlediniz. Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, bu akşamki yayınımız Yunan siyasi yorumlarıyla devam ediyor. İlk yorumumuz Amerika'nın Haçlı Şabi'ye saldırmasının boyutları başlığını taşıyor. Amerikan savaş uçakları 28 Haziran günü Irak'ın Haçlı Şabi örgütünün Suriye sınırında konuşlandırılmış olan Lojistik 14 Tugay'ı üstüne saldırdı. Bu saldırıda 4 Iraklı Haçlı Şabi gücü şehit düştü. Amerika'nın bu girişimi hususunda birkaç noktaya dikkat edilmesi gerekir. İlk nokta, Amerikan Başkanı Joe Biden'in Haçlı Şabi mevzilerine yönelik saldırının emrini bizzat vermesidir. Amerika Savunma Bakanlığı Pentagon bu hususu resmi olarak bildirmiştir. Bu yüzden Amerika hükümeti Irak topraklarında askeri güç bulundurduğu sırada bu askerlerin Irak güvenliğinin korunması amacıyla bu ülkede bulunduklarını iddia etmesine rağmen bu ülkenin resmi güvenlik kollarından birine saldırmış ve birkaç Iraklıyı da şehit düşürmüştür. İkinci nokta ise Amerika'nın bu girişiminin Irak'ta devlet adamları, makamlar ve grupların tepkisine de neden olmasıdır. Irak'ta makamlar Amerika hükümetinin bu ülkenin egemenliğini ihlal ettiğine vurgu yapmaktadırlar. Çünkü bu saldırı Irak toprakları içerisinde hem de resmi askeri kuvvetlere karşı yapılan bir saldırı olmuştur. Üçüncü önemli nokta, Amerika'nın Haçlı Şabi'ye yönelik saldırıların caydırıcılık ve telafi edici mahiyet taşımasını da iddia etmesidir. Bu iddiaya göre bu saldırı Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Merkezi Erbil'deki Amerikan konsolosluğuna yapılan saldırıya tepki olarak gerçekleştirilmiştir.
Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon Sözcüsü John Kirby ise bu hususta şöyle bir açıklamada bulundu. Bu saldırı Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Amerikan personelini korumakta ciddi olduğunu gösterdi. Bu saldırıdan bir gün önce Amerikan konsolosluğunun bulunduğu yer Erbil şehrinin yakınlarındaki bir bölgede 3 intihar ihası ile saldırıya uğramıştı. Biden'ın Irak'taki Amerikan çıkarlarına yönelik saldırılara cevaben daha fazla askeri girişimlerde bulunması talimatını vermiştir. John Kirby böyle bir iddiada bulunsa da ancak Amerika Haçlı Şabi güçlerinin böyle bir saldırıda bulunduğuna dair hiçbir kanıt ve belge sunmamıştır. Görünen o ki Amerika'nın bu girişimi hiç de caydırıcılık mahiyeti taşımıyor. Aslında böyle hasmane bir girişim Amerika'nın Irak'taki Haçlı Şabi'nin konumundan rahatsız olduğunu hatta kızdığını gösteriyor. Amerika'nın Haçlı Şabi'ye hem de Irak gönüllü Haçlı Şabi güçlerinin Diyane'de başarılı bir şekilde düzenlediği ve gövde gösterisi yaptığı büyük askeri geçidinden bir gün sonra bu saldırı yapması dikkat çekici. Amerika'nın bu girişimi Washington'un Irak'taki Amerikan askeri varlığına kesin bir şekilde karşı çıkan direniş eksenine bağlı Haçlı Şabi güçlerinin askeri gelişmelerini çekemediğini gösteriyor. Bu doğrultuda El-Fetih Koalisyon Sözcüsü Ahmet El-Esedi paylaştığı tweet'te şöyle yazdı. Amerikan savaş uçaklarının Bukema sınır noktasında konuştu. El-Kaim bölgesinde 14 Tugay'ındaki Haçlı Şabi mücahitlerine zalimce saldırısı, onların büyük geçit töreninin ardından Haçlı Şabi'yi tecride sürüklemekte yeise kapıldıklarını gösterdi ve Haçlı Şabi'nin Irak ve milletin gerçek savunucusu olduğunu da göster önüne serdi. Beşinci önemli nokta da Amerikan Haçlı Şabi mevzilerine yönelik saldırılarının Washington'un Irak'taki askeri varlığının terörizm ile mücadele çerçevesinde olduğu iddialarını çürütmesidir. Aslında terörizm ile mücadele Amerikan askerlerini Irak'ta tutmak için bir mazerettir. Temel amaç ise bölgede direniş eksenlerinin zayıflatılması ve Haçlı Şabi'nin Irak'ta zayıflatılmasıdır. Altıncı nokta ise Amerikan girişiminin gerilemesi ve gerilimleri ve çatışmaları körükleyeceğidir. Çünkü direniş grupları oy birliğiyle intikama hazır olduklarını belirtmişlerdir. Bu bağlamda Irak Ketaib Seyyid-i Şüheda Amerika'nın saldırısına tepki olarak bundan sonra Amerikan işgalcileri ile amansız bir savaşa girmişiz açıklamasında bulundu. Diğer yandan Amerika'nın girişimi Irak parlamentosunun Amerikan askeri güçlerinin sınır dışı edilmesi hususundaki 5 Ocak 2020 kararının uygulanmasının zararı olduğunu gözler önüne serdi.
Muhterem dinleyiciler, bu akşamki ikinci ve son yorumumuz Britanya'nın insan hakları ihlalcilerine silah satması etrafında. Batılı ülkeler insan hakları ve barışı savunduklarını iddia etseler de insan haklarını ihlal eden ülkelere silah satmaktadırlar. Britanya bu çelişkinin de içerisinde olan ülkelerden biridir. Uluslararası kurumların araştırmalarına göre son 10 yıl içerisinde Londra insan hakları ihlalcisi ülkelere 17 milyar sterlin silah satmıştır. Yayınlanan rapora göre insan hakları ihlalleri yüzünden silah satışı için yasak listede yer alan ülkelerin 3'te 2'si son 10 yıl içerisinde Britanya hükümetinden de silah almışlardır. Aslında silah satışı Batı ülkelerin temel ekonomik ve siyasi politikalarından sayılıyor. Bu ülkeler yıllık olarak milyarlarca dolar silah satışından elde ediyorlar. Bu silahlar genellikle insan hakları ihlalcileri listesinde yer alan ülkelere de satılır. Gerçekte Batı ülkeler, özellikle de Britanya, görünüşte savaş karşıtı sloganlar atıp barıştan söz eden söz etse de pratikte milyarlarca dolarlık silah satış anlaşmaları ile Suudi Arabistan gibi ülkelerin başlattığı kanlı savaşlarda da suç ortağıdır. Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri dünyada en büyük silah ve mühimmat alıcılarından sayılıyorlar. Bu silahların büyük bir bölümü ise Yemen Savaşı'nda sivil halka kullandıkları bilinmektedir. Suudi koalisyonunun Yemen'deki cinayetlere ve kadın ve çocuklara yönelik katliamların yansıması, batılı devletlerin siyasetlerine yönelik öfkeye, nefrete ve protestoya neden olmuştur. Özellikle insan hakları savunucusu kurumlar ve hürriyet yanlısı birçok insan hükümetlerinden insan hakları ihlalcileri ülkelere silah satışını durdurmalarını istemiştir. Özellikle kim ülkelerde milletvekilleri de Suudi Arabistan gibi ülkelere silah satışını yasaklamışlardır. Bu bağlamda son dönemde Frankfurt Barış Enstitüsü Avrupa Birliği kriterlerine göre silah alıcılarının insan hakları ve uluslararası kurallarına uymaları gerektiğine vurgu yaparak Suudi Arabistan'a silah satışını AB kriterlerine aykırı olduğu bildirdi. Ancak yasa engellemeler ve halkın taleplerine rağmen bu ticaret hala devam ediyor.
Öte yandan yayımlanan istatistiklere göre Britanya ve Amerika, Suudi Arabistan ve ortakların en büyük silah satıcılık kaynağı ülkeleridirler. Britanya sadece Suudilerin silahını temin etmekle kalmıyor, Siyonist rejimin de silah alışkanı sayılıyor. Öyle silahlar ki Filistinlilerin katliamında da kullanılıyor. Britanya İşçi Partisi temsilcisi Richard Burgon ise Britanya hükümetinin Siyonist rejime silah satarak onu donattığı sırada nasıl barışı desteklediğini iddia edebileceğini sorgulamıştır. Bu temsilci şöyle bir açıklamada da bulundu. Britanya hükümetinin barışı destekleme hususundaki sözleri içi boş olmasının yanı sıra gerçekte İsrail'in Filistin'e karşı savaşında da suç ortağıdır. Aslında batılı ülkeler özellikle de Britanya yıllardır perde arkasından yaptığı destekler ve silah satışları ile sivil ve suçsuz insanların öldürülmesinde ve savaşların başlamasında büyük rol oynamaktadır. Bu ülkeler içi boş iddiaları ve gerçeklikten uzak jestleriyle barış ve insanların haklarının eşitliğinden söz ediyorlar. Hatta birçok sözde insan hakları ihlalleri yapan, farklı siyasetler izlemek isteyen ülkeleri de cezalandırmak istiyorlar. Ancak ifşa olunan gerçekler aynı ülkelerin büyük silah anlaşmaları yaptıklarını ve hep silah satışı peşinde olduklarını gösteriyor. Tahran Radyosu'ndan günün siyasi yorumlarını dinlediniz.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ben eleştiri yapıyorum. Ben anayasayı ihlal ediyor diyor. Ülkenizi felakete sürüklüyor
diyor.
Gündemin nabzı.
Tahran Radyosu'ndan hepinizi selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Bir röportajımızla daha sizlerle birlikteyiz. Ben Meysem Feriver. Değerli dinleyiciler, dün sohbetimizde İran takvimine göre içinde bulunduğumuz Amerikan İnsan Hakları Haftası münasebetiyle ilgili sizler için hazırladığımız röportajımızın birinci bölümünü sizlerle paylaşmıştık. Bugünkü sohbetimizde yine sohbetimize kaldığımız yerden devam ediyoruz ve konu hakkında dini meseleler uzmanı Sayın Mutluhan Güneş'in görüşlerini dinliyorsunuz.
Pakistan'da milyonlarca çocuk öldü. Oraya hani Amerika yıllar önce girmişti, biz buraya damgası getireceğiz, biz Taliban'la mücadele edeceğiz, oradaki halk bizim halkımızdır, onların hakkını korumak bizim hakkımızdır diye girdiği Pakistan'ın bugünkü durumunu görüyorsunuz. İnsanlar acılığa mahkum edilmiş. Uzağa gitmeyin, Yemen'de Keşmir'de, yani bunların her zaman nerede bir kaynak varsa o kaynağı nasıl elde edebilirim diye ben geçen gün bir yazı okudum. Afrika bölgesinde altın madenleriyle kuvvetli bir bölge var, bir eyalet. O eyaletin gelir düzeyi, yani aylık, yıllık insan başına düşen milli gelir, yani bazı ülkelerin günlük şeyine tekabül ediyor. Yani o kadar düşük bir gelir sistemi var. Yalnız Amerika orayı araştırıyor, altyapı kaynaklarını altın madenine ulaşıyor. Ve gelip o bölgedeki insanlara diyorlar ki topraklarınızı bize satın. Topraklarını ellerinden alıyorlar, sonra insanlar topraklarında işçi olarak çalıştırıyorlar. Günlük 3 dolara. Günlük 3 dolara insanları çalıştırıyorlar ve insanların kendi topraklarından çıkan altın madenine kendileri konuyorlar. Orada o maden işletmesinde 18 yıl o maden işletmesi sürmüş. Orada binlerce insan göçük altına can vermiş. Bu sömürgenin en bariz örneğidir. Sömürgenin en bariz örneğidir. Yani demin de söyleyecektim. İran'da 42 yıl önce de İran aynı İran'dı. Şah da Şia'ydı sözde. Şah da, yani İran halkı değişmedi ki, o insanların evlatları da şimdi İran içerisinde yaşayanlar. 42 yıl önce ne oldu da İran'la İngiltere, Amerika dostane pozlar sergiliyordu, anlaşmalar yapıyordu. 42 yıl önce bu İslam İnkılabı gerçekleştikten sonra İran'ı birinci düşman bir şey olarak gördüler ve üst düzey insanlarını suikast ve başlarını ödül koyarak düşman ilan ettiler, terörist ilan ettiler. Yani şimdi siz insan haklarından bahseden bu ülke, insan haklarını savunan, sözde insan haklarının ana merkez konumunda olan Amerika insanlık namına ne yapmıştır?
Tahran Radyosu.
Düşte sokaklara, caddelere anketler yapsak, Amerika'nın insanlık yararına yaptığı tek bir örnek, tek bir faaliyet gösterilse, yani yoktur bu böyle bir faaliyet. Çünkü Suriye'de bugün 10 yıldır süren savaşta IŞİD'i çıkarttı, PYD'yi çıkarttı, hepsini silahla destek verdi. Hepsini paralı olarak kendisi tuttu. Bağdadi gibi bir tanesini bu IŞİD'in başına getirdi. Hepsi Amerika'nın oyunlarıdır. Nedir? Mevcut hükümetle arası kötüleşti. Mevcut hükümetle İran arasında kuvvetli bir bağ var. Bu bağı nasıl koparabilirim? İçeriden bir savaş başlatarak bu bağı oradan keserim. İran'ın Suriye'ye olan hakimiyetini ortadan kaldırırım diye.
Özellikle Sünni-Şii mezhep savaşı çıkartarak, abi, değil mi? Evet.
Mezhep savaşı çıkararak. Mesela İran-Irak savaşında 8 yıl süren bir savaş. 8 yıl süren bir savaş. İki ülkeyi birden yıprattı. Hem Irak'ı hem İran'ı derinlemesine yıprattı. Sonuçta ne oldu? Kazanan bir taraf olmadı. Saddam kalk dedi ki biz kazanmış savaşı. Sen savaşı kazanamadın ki. 18 sene Amerika'nın silahlarıyla beslendin. Kardeşi kardeşe kırdırdın. Şia, Sünni diye tefrika yarattın. Ya insanlar, Meysen Bey, eğer insan haklarından konuşuyorsaksa,
evet,
eğer insan haklarını savunuyorsaksa, insan hakları insanları renklerine, dinlerine, milletlerine, mezheplerine göre
bakmaz,
ayırmaz.
Evet.
İnsanı insan olarak kabul eder.
Aynen.
Allah Kur'an'ın içine buyuruyor, ya yuhen nas,
evet,
ey insanlar diyor. Demin Allah, ey siyahlar, ey beyazlar, Allah insanlara insan olarak hitap ediyor. Eğer biz insanları insan haklarından konuşuyorsaksa, insan haklarını savunuyorsaksa, biz eğer nerede bir mazlum varsa, nerede bir ezilen varsa, nerede bir zulme uğrayan varsa, biz onun yanında olmayız insan olduğu için. İmam Ali Aleyhisselam Malik Eşler'e yaptığı öğüdünde diyor ki, ya Malik, sen Mısır'a gittiğin zaman oradakiler ya sende dinde kardeştirler ya yaratılışta. Yani ya din kardeşindir senin, ya Müslümandır, ya da yaratılışa sana eştir. Yani senin aynı yaratılmıştır. İnsandır o da. Senin barınma, yeme, içme, her türlü haklarını o da nasiplenecek. Yani biz şimdi siyahilere, ya siz siyahısınız, size mesela temiz su vermeyiz, size yiyecek vermeyiz, siz bundan yoksulsunuz diyemeyiz. Çünkü onlar da insandır. İnsanın ihtiyacı olan her şeyi, hem hukuki, hem kanuni, hem insanın temel ihtiyaçları olarak. Herkes eşit olarak bunların yararlanması gerekiyor. Eğer insan hakları diyorsaksa da insan haklarını savunuyorsaksa bir insanı asla etnik kökenine bakarak yargılamak, etnik kökenine bakarak ötekileştirmek insana yakışmaz. İnsan olan birisine bu yakışmaz. Eğer insanlar olarak dünyadaki milyarlar insan bu zulmü görüyor, bu haksızlıkları görüyor. Yani biz sert olarak kendi boynumuza düşen hakkımızı yerine getirmeliyiz. Evet. Aman efendim, benim işte yöneticilerim, benim işte ne bileyim üstümde hak sahibi olanlar, benim amirlerim, memurları olarak yani ben karışamam, ben susmalıyım, beni ne ilgilendirir desek, bak beni ne ilgilendirir sözü bir kere insana yakışmaz.
Aynen.
Eğer bir yerde bir insan, peygamberimiz buyuruyor, komşun açken sen yatarsan da bizden değilsin.
Evet.
Yani bu kadar önem verilen, yani komşu akraba bağını olmaz, belki de aynı milletten bile dahi olmaz ama komşu diyor. Diyor ki o aç yatarsa bizden değil, tok yatan bizden değil. Yani biz burada insanı insan olarak ele alıp insanların ihtiyacına göre şu anda Filistin'de baktığımız zaman bir elin parmağını açmayacak şekilde bir Şii toplumu var.
Evet.
Ama tamamı Ehl-i Sünnet ve Cemaat'e mensup insanların olduğu bir ülkedir Filistin. Ama dün baktığımız zaman dünyada İran'dan fazla Filistin'e, Kudüs davasına destek veren bir başka ülke daha yoktur.
Evet.
Sahneye baktığımız zaman bir Şii devlet, bir Sünni devlet. Yani bu orada sırf mezhepsel olarak olaya bakmıyor. İnsan olduğu için, ezilen olduğu için, mazlum olduğu için, mazlumun dini sorulmaz. Bu bizim
aynen.
Dinimizin en temel taşlarından bir tanesidir. Mazlumun dini sorulmaz. Bir insan mazlumsa ona yardım etmek, ona zulme uğratanları karşı çıkmak bizim insanlık vazifemizdir.
Evet. Doğrudur. Efendim çok teşekkür ederim. Bu konuda detaylı bir şekilde görüşlerinizi bizimle paylaştınız. Size iyi çalışmalar diliyoruz. Allah muvaffak eylesin. Çok sağ olun efendim.
Çok sağ olun.
Teşekkür ederim. Değerli dinleyiciler, Amerikan İnsan Hakları Haftası münasebetiyle ilgili sizler için hazırladığımız röportajımızın ikinci ve son bölümünü bugün sizlerle paylaştık. Sohbetimizde dini meseleler uzmanı Sayın Mutlan Güneş uzman konuğumuz idi. Röportajımıza son vermeden hafta içi yayınladığımız çeşitli programlar hakkında bilgi edinmek için www.parstoday.com olan internet sitemize de başvurabileceğinizi hemen hatırlatıyoruz. Bir dahaki yayında ve programımızda buluşana dek hoşça kalın.
İrip Dış Yayınlar Servisi, radyo ve televizyonları, Yurmedium'daki özel kanallarında sesli ve görüntülü programlarını muhatapların beğenisine sunmaktadır. Yurmedium'da bizi takip ediniz. Yurmedium.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
İran basından seçmeler.
Değerli dinleyiciler, İran basından seçmeler isimli programımızla sizlerle beraberiz.
Programımızda gündeme ilişkin önemli haberler ve analizleri İran basından naklen sizlere aktaracağız.
Cumhuri İslami Gazetesi'nde İslam İran Cumhurbaşkanı Ruhani'nin Amerika Başkanı Biden'in nükleer anlaşmanın uygulanmasında ciddi davranmaması durumunda Amerika halkına ihanet etmiş olacağını vurgulaması, İran'ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Mecid Tahterevanchi'nin silahlı çatışmalarda çocukların, özellikle kızların korunmasının temel bir ahlaki ve insani ilke olduğunu ve İsrail rejimi ve Yemen'deki Arap koalisyonunun çocuk haklarını ihlal eden ülkeler kara listesine alınmamasını eleştirmesi gibi haberlere yer verilirken, Kudüs gazetesinde İslami İran'ın Cenevre'deki uluslararası kuruluşlar ve Birleşmiş Milletler Ofisi'ndeki elçi ve daimi temsilcisi İsmail Bakaya Hamani'nin modern soykırım hakkındaki değerlendirmesini konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
İran'ın Birleşmiş Milletler'deki daimi temsilcisi İsmail Bakai Hamane, Salı günü 47. İnsan Hakları Konseyi toplantısında yaptığı açıklamada, tek taraflı zorlayıcı eylemler ve yaptırımların hedef kitle üzerinde daimi ve kötü etkiler bırakması sebebiyle bunun modern soykırım şeklinde adlandırılması gerektiğini vurguladı. Bugün en feci soykırım örneğinin işgal altındaki Filistin'de vuku bulmakta olduğunu kaydeden Hamane, tüm ülkelerin söz konusu soykırımın tek güvencesi sayılan işgalin sonlandırmasına yönelik gerekli ortak adımları atması gerektiğini belirtti. Hamane, Kanada'daki yatılı okullarda Kanadalı yerli çocukların cesetlerinin yer aldığı toplu mezarların bulunmasının yüzlerce yıllık sessizlik sayesinde vuku bulan kıyasıya sistematik soykırımın açık bir göstergesi olduğunu da söyledi.
İttilat gazetesinde Yemenli güçlerin mütecaviz Suudi işgalcilere ağır darbe vurması, Pakistan Başbakanı İmran Han'ın Amerika'nın Çin ile ilişkileri kesme baskısına boyun eğmeyeceklerini kesin bir dille ifade etmesi gibi haberlere yer verilirken, Cami Cem gazetesinde İran'ın aşı üretiminde dünya genelinde 10 ülke arası yer aldığına dair bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şunları okuyoruz.
Kapsamlı bilimsel planının uygulanması kurulu başkan yardımcısı Mansur Kevganiyan, aşı üretim alanında 100 yılı aşkın bir geçmişe sahip olan İran'ın uluslararası forumlarda korona aşısı üretiminde bilimsel konum açısından en iyi 10 ülke arasında yer aldığını söyledi. Kapsamlı bilimsel planın uygulanması kurulu yönlendirme komitesinin 125. toplantısı sonrası gazetecilere açıklamalarda bulunan Kevganiyan, bu toplantıda tartışılan önemli konulardan biri korona aşısının üretim ve alımına ilişkin mevcut zorluklardı. İlgili yetkililerin sunduğu sunuma Tıp Bilimleri Akademisi, Sağlık Bakanlığı, Biyoteknoloji Genel Merkezi ve İslami Şura Meclisi Sağlık Komisyonu'ndan iki milletvekili katıldı, dedi. İran'da aşı alanında başlatılan 4 platformun tamamının bir üst aşamaya geçtiğini ve çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Kevganiyan, çeşitli testler yapılarak bu alanda güzel başarılar elde edildi ve aşı üreten az sayıda ülkelerden biriyiz ifadesini kullandı.
Hemşeri gazetesinde Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Amerika'nın İran'a yönelik nükleer anlaşma kapsamındaki taahhütlerini yerine getirmesi konusundaki açıklamasını konu eden bir haber dikkatimizi çekiyor. Haberde kısaca şu ifadeler yer alıyor.
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri 2015 yılındaki nükleer anlaşma kapsamında Amerika'nın İran'a yönelik tüm yaptırımları kaldırması gerektiğini talep etti. Reuters haber ajansının bildirine göre Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ayrıca İran ile petrol ticareti konusunda muafiyetlerin uzatılması, ayrıca nükleer silahların yayılmasının engellenmesiyle ilgili muafiyetlerin yeniden gözden geçirilmesini istedi. Amerikan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Parter, Salı günü yaptığı bir basın toplantısında Amerika'nın İran ve Amerika'nın nükleer anlaşmaya iki taraflı dönmesi taahhüdüne bağlı olduğunu iddia etti. Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanları geçtiğimiz günlerde Paris'teki ortak bir basın toplantısında talepkarca bir yaklaşım sergileyerek kendilerinin Tahran'ın nükleer anlaşmaya dönüp dönmeyeceği konusunda kararını beklediklerini iddia etmişti. Buna karşı İslam İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, Amerika ve Fransa Dışişleri Bakanlarının söz konusu iddialarına verdiği tepkide, İran'ın hiçbir zaman nükleer anlaşmayı terk etmediğini, bu yüzden illegal yaptırımları kaldırıp kendi taahhütlerini yerine getirerek nükleer anlaşmaya dönmek konusunda karar verecek olan tarafın Amerika olduğunu söylemişti.
Değerli dinleyiciler, programımızın sonunda Parsü'de Türkçe yayınlarını cep telefonlarınızdan da takip edebileceğinizi hatırlatalım. Bu bağlamda aplikasyon cep telefonları aracılığıyla Parsü'de Türkçe yayınlarını canlı olarak veya arşivden istediğiniz zaman ve istediğiniz yerde dinleme imkanına sahipsiniz.
Bu amaçla Parsü'de kendi yayınlarını dinlemeniz için sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Sadece mobil data sistemi kullanmanız durumunda internet bağlantısı sağlamanız için kendi cep telefonlarınıza uygun internet paketleri ücretlerini ödemeniz yeterlidir.
Hoşça kalın.
Burası Tahran Radyosu, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Ayetullah Hamenei'nin İran'ın başarılarındaki yeri.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin bugünkü bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Sohbetimizi hep birlikte dinliyoruz.
İran İslam Cumhuriyeti nizamının istikrar ve emniyet meselesine ulaşmasına vesile olan konulardan biri, bu nizamın uzun yıllar bağımsızlık politikası ve dış politikasının istikrarlı olmasıdır. Gerçekte İran'ın siyasi istikrarı, İslam İnkılabı'nın ikinci 10 yılında ve İmam Hümeyni'nin sonra oldukça hassas ve ince ve fevkalade karmaşık bir hale geldi. Bu dönemde İslami nizam türlü istikrarsızlık durumları, sorunlar ve krizlerle karşılaştı. Ancak mevcut siyasi gerçekler ve dost düşman herkesin itiraf ettiğine göre İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei bu dönemde İslami nizamı en iyi şekilde yöneterek ülkeyi tüm istikrarsızlık durumları ve krizlerden sağ salim geçirdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslami nizamın ilk işini ülkenin bağımlılığına son verme ve bağımsızlığına kavuşturma şeklinde belirledi ve nizamın ne doğu ne batı politikasını, mustazafları ve mahrumları desteklemeyi, İslam dünyasının vahdet ve dayanışmasını, genç yetenekleri destekleyerek gelişmelerini sağlamayı sorumluluklarının başına yerleştirdi. Ayetullah Hamenei liderliğinin ilk günlerinde şöyle buyurdu. Bağımsızlık tüm dünyaya kötü davranmak demek değildir. Bağımsızlık başka ülkelere küsmek değildir. Bağımsızlık başka ülkelerin nüfuzunu engellemek ve böylece ülkenin menfaatlerini, milletin menfaatlerini kendi çıkarları doğrultusunda kullanmalarına mani olmaktır. Bağımsızlığın anlamı budur ve her ülkenin en önemli hedefidir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei birçok kez İslam İnkılabı İslam dininden kaynaklandığını ve sadece Müslüman milletlerin özgürlüğü ve bağımsızlığının hamisi olmadığını ve özgürlük ve bağımsızlığı destekleyen bir inanç olduğunu belirtti. Kuşkusuz Müslümanlarla diğer beşeri toplumların arasında ilişki zaruri ve fıtri bir durumdur ve beşeri hayatın devamı bu tür ilişkileri gerektirir. Ancak bu ilişkiler belli ilkelere göre kurulmalı ve insanların keramet ve çıkarlarına zarar vermemelidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'de kafirlerin müminlere yönelik her türlü sultasını ve üstünlüğünü reddederek, müminleri de kafirlerin sultasını kabul etmekten men etmiştir. Nitekim Nisa suresinin 141. ayetinde şöyle buyurmakta: Allah hiçbir zaman kafirlerin müminlerin üzerinde sulta yolunu açmayacaktır.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, İran İslam Cumhuriyeti Nizamı'nın en yüksek makamı olarak İran milletinin izzetini, azametini ve çıkarlarını korumayı yabancılarla ilişkilerde temel ilke saymış ve dünya Müslümanlarını da küresel güçlerin gizli ve sinsi hedefleri hakkında uyararak şu hatırlatmada bulunmuştur. Bugün dünyaya sulta düzeni hakimdir. Sulta düzeni demek, birileri bu dünyada zora ve silaha dayanarak zorbalık yapması ve bundan utanmaması ve başkaları da onların zorbalığına katlanması demektir.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'ye göre, nerede İslami bir nizam şekillenecek olursa orada zulme, saldırıya, sömürüye ve halkı aşağılamaya karşı mücadele de şekillenir. Şimdi eğer bir millet dünyanın zorba güçlerine teslim olur ve şerefinden, milli iktidar ve iradesinden vazgeçerse, dipsiz zafiyet uçurumuna yuvarlanır ve sonu da belirsiz olur. Hangi devlet küresel sulta düzeninin isteklerine teslim olursa, daha da zayıf düşmeye ve yok olmaya mahkumdur.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Seyyid Ali Hamenei, İslam İnkılabı'nın hedeflerini gerçekleştirmek üzere başka ülkelere karşı bağımsız ve dengeli bir politika izlemeye başladı. Ayetullah Hamenei, ülkenin ve nizamın maslahatlarına göre hem iç ve hem dış meydanlarda kesin tavırla hareket etmeye başladı ve nerede ülkeye ve maslahatlarına yönelik bir komplo kurulduysa büyük bir dirayet ve hikmetle o komployu etkisiz hale getirdi. Mykonos Mahkemesi, Ayetullah Hamenei'nin aydın bakışı ve tedbiriyle etkisiz hale getirilen komplolardan biriydi.
1992 yılında Sosyalist ve Sosyal Demokrat Partilerin Uluslararası Kongresi Almanya'nın Berlin kentinin Mykonos Oteli'nde düzenlendi. Kongreye İslam İnkılabı karşıtı Kürt akımların 33 üyesi bu otelde bir araya geldikleri sırada birkaçı kimliği belirsiz kişilerin saldırısına uğrayarak öldürüldü. Almanya hükümeti hiçbir araştırma yapmadan ve hiçbir belge veya kanıt sunmadan hemen İran İslam Cumhuriyeti'ni suçladı. Saldırıyı bahane eden Avrupa ülkeleri Tahran'daki büyükelçilerini geri çağırdı ve İran'la ilişkilerini askıya alarak İran milletine baskı ve yaptırım ve psikolojik savaş bağlamında yeni bir dalgaya dayattı.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei, izzet, iktidar ve kesin tavırla beraber olan akılcı tepkisiyle kamuoyunu olay hakkında aydınlatmanın yanı sıra Avrupa ülkelerini de sergiledikleri haksız tutumdan geri adım atmaya zorladı. Ayetullah Hamenei, Mykonos Mahkemesi'nin Batı ve Siyonistlerin komplo zincirinin bir halkası olduğunu belirtti ve Avrupa Büyükelçilerin İran'dan ayrılmalarına gösterdiği tepkide şöyle dedi: İlk merhalede Almanya Büyükelçisi'ne şimdilik bir süre İran'a geri dönmesine izin verilmemeli. Ötekiler ise barışma bağlamında geri dönmek isterlerse sakıncası yok. Zaten kendileri çekti gitti. Kendileri de geri döner. çünkü gitmelerin hiçbir önemi olmadığını anladılar.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei şöyle ekledi. İran İslam Cumhuriyeti ile ilişkisi olmasını isteyenler şunu bilmelidir ki, eğer bu ilişki emperyalist temele dayanırsa İran milleti onu geri itecektir. Gerçekte Ayetullah Hamenei bazı Avrupa ülkelerinin gizli hedeflerini ifşa etmek ve Mikonos mahkemesini bir kahvehanede düzenlenen oyuncak oyununa benzetmekle hem bu mahkemeyi ve kararını aşağıladı hem de düşman her halükarda düşman olduğunu ve ne zaman yapabilirse zehrini aktacağını gösterdi.
İslam İnkılabı rehberi Ayetullah Hamenei'nin ülkenin siyasi istikrarı doğrultusunda zorba güçlerin bölgeye yönelik zorbalığını ve sultacı hareketlerini de etkisiz hale getirdi ve dünya Müslümanların haklarını küresel güçlerden geri almak için ciddi çaba harcadı. Ayetullah Hamenei Kudüs ve Filistin'in gasp edilen topraklarını İslam ümmetinin en önemli ve birinci meselesi ilan etti. Ayetullah Hamenei, Siyonist düşmanla mücadeleyi, hakkın batıla karşı mücadelesi ilan etti ve hak yolunda direnişin, ilahi vaatlerin gerçekleşmesi ve hak cephesinin batıl ordusuna karşı zaferinin güvencesi olduğunu vurguladı. Ayetullah Hamenei bu doğrultuda İslami diplomasiyi, İslam'ın hayat veren tealimini yaygınlaştırma yönetimi ve maneviyat, özgürlük ve istiklal mesajını tüm dünyaya gönderme aracı saydı ve tüm Müslümanları asil ve gani İslami kültürel geri dönmeye ve böylece düşmanların ve sultacıların nüfuz, sulta ve talan yolunu engellemeye davet etti.
İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei iç arenada da muhaliflerin sebebiyet verdiği zorlu krizlere karşılaştı. Ayetullah Hamenei ilkin radikal siyasi grupları irşad etmek ve nasihette bulunmak ve kamuoyunu aydınlatmak ve kanunların her şeyin başında yer aldığını belirtmekle nizamın ilkelerine ve siyasi maslahatlarına vurgu yaptı ve sonuçta çeşitli fitnelere ve dini ve etnik ihtilaflardan kaynaklanan krizlere galip geldi. Bu bağlamda siyasi akımların çeşitli dönemlerde ihtilaflarına değinmek mümkün. Örneğin 2009 yılında Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden sonra batılı devletler seçimlerin oy sayımına hile karıştığı iddiasını körükleyerek İslami nizamı yıkmaya çalıştı. Gerçi batılı devletler bu doğrultuda tüm siyasi propaganda ve istihbarat imkanlarını seferber etti. Ancak Ayetullah Hamenei'nin hikmetli tedbirleri bu tehlikeli kumpası da boşa çıkardı.
Gerçekte tüm bu tehlikeli ve kritik durumlarda İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei ve halkın ilahi inayetlere güvenmesi önemli etkisi oldu. Ayetullah Hamenei, ilahi sonsuz güce dayanmayı İslami nizamın gücünün en önemli sermayesi ve temel odağı olarak belirledi ve akılcı tedbirleriyle iç ve dış düşmanların tüm komplolarını boşa çıkardı. Nitekim bu yüzden Amerika elebaşlığındaki küresel istikbar türlü bahanelerle İran sınırları çevresinde gayrimeşru askeri varlığını arttırarak İran'ı kuşatmaya karar verdi. Fars Körfezi'ne girmek, Afganistan ve Irak'a saldırmak, Orta Asya ve Kafkasya ülkelerinde kadife devrimler yaptırmak ve Büyük Batı Asya projesini ilan etmek, hepsi küresel istikbarın İslam İnkılabı ve İran İslam Cumhuriyeti nizamına karşı şun planlarının birer parçasıydı.
Ancak İslam İnkılabı lideri Ayetullah Hamenei'nin izlediği politikaların en önemli sonucu ülkesinin siyasi istikrara kavuşması ve Doğu ve Batı güçlerinin eli ülkenin üzerinden kesilmesiydi. İran milleti kendi yetkililerini kendileri seçmeye başladı ve yetkililer de hiçbir yere bağımlı olmaksızın ülkeye hizmet etmeye başladı. Artık ecnebi büyükelçilikler İslami nizamda hedeflerini gerçekleştiremedi ve Doğu ve Batı süper güçlerinin Müdahalelerine son verildi ve İran İslam Cumhuriyeti başı dik bir şekilde ilerleme ve kalkınma yolunda adımlarını hızlandırdı.
Değerli dinleyiciler, İslam İnkılabı lideri Ayetullah Seyyid Ali Hamenei'nin 32 yıllık liderliği döneminde İran İslam Cumhuriyeti'nin başarılarında etkisini ele aldığımız dizi sohbetimizin 4. bölümünün sonuna geldik.
Hoşça kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Esmaül Hüsna.
Muhterem dinleyiciler, Esmaül Hüsna isimli sohbetimizin 74. bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Bilindiği üzere Esmaül Hüsna, Yüce Allah'ı tanımak için en iyi yoldur. Her biri Yüce Allah'ın özelliklerinden birine işaret eden Esmaül Hüsna'dan bugün sizlerle Celal, Azamet ve çok büyük ikram sahibi, dilediği kullarına yücelik ve azamet veren, hiçbir karşılık beklemeksizin veren ve ihsanda bulunan Zülcelali vel İkram'ın anlamı ve özellikleri üzerinde duracağız.
Daha önceki sohbetlerimizden de hatırlanacağı üzere Esmaül Hüsna'nın cemali ve celali olarak ikiye ayrıldığını belirttik. Kahhar ve Mutekim gibi celali ismi şerifeler Yüce Allah'ın büyüklüğünü, azametini, galibe ve egemenliği gösterirken buna karşılık Latif ve Rahim gibi mübarek isimlerin Allah'ın dalga dalga rahmet, lütuf ve sevgisini insanları kendine çekerek aşk, sevgi ve ünsiyete sebep olan isimler olduğunu belirttik. Başka bir ifadeyle cemali isimler kulu Allah'a aşık ve şeyda yaparken Allah'ı kendine daha yakın hissetmesine sebep oluyor. Buna karşılık celali isimler de Yüce Allah'a karşı kulun huşu içinde korkmasına sebep olur. Zira Allahu Teala kulun davranış ve konuşmalarına her an nazırdır.
Başka bir ifadeyle Allahu Teala cemali isimleriyle kulu kendine çağırırken celali isimlerle onu daha yüksek konuma ulaşması için mecbur kılıyor. Bu yüzden de cemal ve celali isimler Allah'ın çekim ve itme gücü şeklinde tanımlanıyor. Fakat söz konusu isimlerin her zaman beraber olduklarını unutmamak gerekir. Yani cemal celalsiz ve celal de cemalsiz olamaz. Allah'ın çağırması ve uzaklaştırması, çekimi ve itmesi birbirine paraleldir. Esmaül Hüsna'dan Zülcelali vel İkram da bu birlikteliği en iyi şekilde gözler önüne seriyor. Mübarek Zülcelali vel İkram ismi bizzat Allahu Teala'nın tüm cemali ve celali isimlerini içinde barındırmaktadır.
Zülcelali vel İkram, mübarek ismi Celal ve İkram olarak iki kelimeden oluşuyor. Arapçada zü sahip anlamındadır ve Zülcelal da Allah'ın kendi zatında tüm kemalat, büyüklük, azamet ve yüceliğe sahip anlamındadır. Celal, kibriya, azamet, yüce mevki ve büyük kıymet anlamındadır. Zül-ikram ise Allah'ın kullarına karşı kerem ve affa sahip olduğunu belirtiyor. Kerem sahibi kimi isterse sorgusuz sualsiz bağışlar ve bağışlamasını kimsenin başına kalkmaz. Kuruna bir vaatte bulunduğu takdirde ona sadık kalır ve eğer insan ondan bir talep ve hacette bulunursa ihtiyacından çok daha fazlasını ona bağışlar.
Allah'ın keremi onun suçlunun günahlarını affetmekle kalmayıp hak edenlerin günahlarını da hasenata çevirecek kadar fazladır. Tabii ki insanın da iyi özelliklere sahip olmasından dolayı Allah da ona keramet kazandıracak, ona akıl, irade, otorite, düşünme, konuşma, yazma gücü, dik duruş, Allah'ın mağfireti, nimetleri, cömertliği, hikmeti ve merhametinden yararlandırmakla saygın kılmıştır. Nitekim İsra suresinin 70. ayetinde şöyle buyurulmakta: "Andolsun biz insanoğlunu şerefli kıldık."
Zülcelal-i Berikram mübarek ismi Kur'an-ı Kerim'de iki kez ve her ikisi de Rahman suresinde geçiyor. El-Rahman suresi Kur'an-ı Kerim'in geleni olarak bilinir. Zira Allah'ın Rahman ismi şerifiyle başlarken Zülcelal-i Berikram ile son buluyor. Bu sure Yüce Allah'ın dünya ve ahiretteki nimetlerini sayıyor. El-Rahman suresinin 27. ayetinde Allah-u Teala'nın çeşitli manevi ve maddi nimetlere sayılmanın ardından şöyle buyuruyor: "Ancak azamet ve ikram sahibi Rabbinin zat-ı baki kalacaktır."
Sure daha sonra Allah'ın muhibetlerini hatırlatmakla devam ediyor ve surenin sonunda da "Azamet ve ikram sahibi Rabbinin adı yücedir" buyuruyor. Bu iki tabir her şeyin onun pak zatına ulaşarak son bulduğunu, var olan her şeyin onun tarafından olduğunu, dünyanın ona ait olduğu ve ahiretin de onun elinde olduğunu ve onun Zülcelali vel İkram olması ise her şeyi kapsadığını gösteriyor.
İslam dünyasının tanınmış büyük din alimi Ayetullah Mekarim Şirazi ile birlikte bazı yazarlar ve görüş sahipleri Numune Tefsiri kitabının 23. cildinde bu ayet hakkında şöyle diyorlar: "Tebarek devenin göğsü anlamında olan bereket kökünden arınıyor ve develerin bir yerde sabit kaldıkları ve uyudukları zaman göğüslerini yere yapıştırdıkları nedeniyle bu kelime sabit kalmak, sürekli ve kalıcı olmak anlamında kullanılmıştır."
Zülcelali vel İkram büyüklük, gurur ve azamet sahibidir. Tüm şeref, izzet, ihtişam ve güç Allah'a aittir ve onun varlığı sayesinde ondan ihraç ediliyor. Nitekim tüm keramet, fazilet, nimet, ihsan ise Allah'ın yardımları sayesinde gerçekleşir. İslam dünyasının büyük filozof ve arifi Muhyiddin Arabi'ye göre Allah ikramı aslında celale eklemiştir. Zira eğer insan Allah'ın vasfını ikram olmadan celal ile tanırsa, onda umutsuzluk ve moral bozukluğuna sebep olur ve kendini Allah'a ulaşmaktan uzak görür. İnsan Allah'ın azamet ve celali karşısında değersiz görür. Fakat Allah-u Teala ikramı celale eklemekle insanı bu kuruntudan kurtarıyor ve kendi sevgi ve keremi hakkında umutlandırıyor. Aslında bu ikisini toplamakla Allah'ın çok ihtişamlı ve azim olmasına rağmen aynı zamanda keremi sayesinde insana ilgi gösterdiği ve saygın kıldığı anlaşılıyor.
Celal-i Verikram, İsmi Şerif, diğer Esmaül Hüsna gibi Allah'ın cemal ve celalini gösteriyor. Ve her insan kendi yaşamında gerçek erdemliğe ulaşmak için bu isimlere ihtiyaçları vardır. Ve Allah'ın yeryüzündeki halifeliğini gerçekleştirmek için onların kendi ruhunda tecelli etmesini sağlamalıdır. Mübarek isim Allah'ın celaliyet ve cemalindeki sırların gerçeklerini de insana açıklıyor. Öyle ki bu güzel ismin ışıklarının yansıması ile içi nurlu ve güzel, vücudu ise yüce ve celilül kadir olsun ve Allah nezdinde kalıcı izzet ve kerem kazansın. Bu sayede müminler nezdinde aziz ve kafiler yanında ihtişamlı olur. Bu yüzden Zülcelal-i Velikram mübarek ismi kimde tecelli ederse düşmanlar ondan korkar ve ihtişamı karşısında huzu ve huşu içinde olur. Zira Allah-u Teala sevdiklerini tekrim ederken düşmanlarını da hakir kılmıştır.
Bir nebevi hadiste şöyle okuyoruz. Adamın biri Allah mahzarında dua ederek, ya Zülcelal ve İkram, ey Celal ve İkram sahibi diyordu. Resul-i Ekrem Efendimiz adama şöyle buyurdu. Allah'ı şimdi bu isimle çağırdığın için duan kabul edilir. Ne istersen iste. Evet. Şimdi bizler de mübarek Zülcelali vel Ekram ismi ile zenginleşen sohbetimizi, ellerimizi semaya açarak bu ismi şerifin de bulunduğu bir dua ile noktalıyoruz. Allah'ım, Muhammed ve Muhammed hanedanına bereket ver. Ve bugün de bizi bereketlendir ki üstünlük ve keramet ve şeref verdin ve konumunu yükselttin. Allah'ım, bana bereket ver ki senden başka kimseye şükretmeyeyim ve rızkımı genişlet ey yüce ve yücelik sahibi. Allah'ım, benden kaybolan hiçbir şeyden korkmuyorum. Sakın senin bana yardımın ve desteğin benden eksilmesin ve kaybolmasın ve ne kaybettiysem yardımını benden esirgeme ki ihtiyacım olmayan şey için zahmete katlanmayayım. Ey yüce ve yücelik sahibi.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 19 metre 15.430 kHz üzerinden dinleyebilirler. Akşamları ise Türkiye saatiyle 18.50 ila 20.20 ve dünya saatiyle 15.50 ila 17.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.870 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Sabah yayınlarımızı ayrıca İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten www.parstoday.com adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz. Programımızla ilgili her türlü görüş, istek ve eleştirilerinizi posta kutusu 19.395-6767 Tahran, İran İslam Cumhuriyeti veya turkish@ws.irib.ir adresine yazabilirsiniz. Bizimle yazışmalarını faks ile yapmak isteyenler için Tahran'daki faks numaramız 0-98-21-22-01-36-82. Ayrıca 0-98-21-22-01-36-82 ve 0-98-21-22-16-27-53 telefon numaraları sizlerden gelen telefonları cevaplayacaktır. Esen kalın.
Hii ni idhaa ya Kiswahili, sauti ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran, ikiwatangazia kutoka hapa mjini Tehran.